Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Çınaraltı programına hoş geldiniz. Öncelikle bütün TGRT FM çalışanları adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere bir tutam enfiyenin hikayesini anlatacağız. Enfiyenin aslı söğüt ağacı veya çürümüş tütündür. Sağ elin baş parmağı ile İşaret parmağı yan yana getirilir. Bu usul mühim. Orta parmak bu iki parmağın altına bir taban gibi uzatılır. Ve baş parmak ile işaret parmağının arasına bir tutam enfiye yerleştirilir ve bu buruna çekilir. İşte ilmi tarifiyle enfiye çekmek budur. Ya da böyle olur. Ne yararı var enfiyenin? Nereden girmiş insanoğlu hayatına? İşte onlar üzerinde bir iki kelam edelim istedik bu hafta. Evet, baharatçılarda pek de ucuza satılmayan enfiyenin pek çok yararı ve marifeti var. Yıllarını şifalı otlara adamış olan baharatçılar, enfiye üzerinde sohbet ederseniz, enfiyenin faydalarını sorarsanız size enfiye söğüt ağacından yapılır, ağaç değirmende öğütülür, un haline getirilir ve enfiye olur. Söğüt ağacı ülkemizde de yetişir. İç Anadolu kesimlerinde var malum bu ağaçtan. Enfiyenin faydasına gelince bakınız nelere iyi geliyor. Nezleye iyi geliyor. Baş ağrısını geçiriyor. Burnu açıyor. İfrazatın rahatlıkla çıkmasını sağlıyor. Unutkanlığı gideriyor. Halsizlik enfiye çekince kayboluyor. Neşe veriyor ve uyku sersemliğini ortadan kaldırıyor. Gördünüz mü siz enfiyenin yararlarını, ilaç mı, keyif verici madde mi? Tam belli değil yani. Baharatçılar öyle diyor ama kitaplar öyle demiyor. Kitaplar başka türlü tarif ediyorlar enfiyeyi. Diyorlar ki enfiye çürümüş tütünden yapılan keyif verici bir tozdur diyorlar. İlmi olarak kitaplarda yer alıyor enfiye ve bunun yapılabilmesi için 18 ay 20 aylık bir müddet lazım. Tütün bu müddet zarfında çürüyor ve enfiye haline geliyor. Bu tütün tozunu yani enfiyeyi gül suyuyla, karanfille, lavantayla yıkayıp kokulandırmak da yapılan ameliyelerin arasında yer alıyor. Enfiye dünyaca biliniyor. Ancak 18. asırda İstanbul Sosyetesi arasında bir salgın adet haline gelmiş, moda olmuş. Öylesine sosyeteye girmiş ki sevgili dinleyiciler, 18. asır İstanbul'unda insanların birbirine enfiye ikram etmeleri itibar ve iltifat sayılmaya başlanıyor. Evet, zamanımıza kadar gelen ve yaşı ilerlemiş kimseler tarafından seyrek de olsa kullanılan enfiyenin eski devirde hususi mendilleri vardı. Neredeyse bir çarşaf büyüklüğündeydi bu mendiller. Buruna tutulduğu zaman neredeyse bir ucu yerleri süpürürdü. Çünkü enfiye çeken kimsenin burnu devamlı akardı. Onun için büyük mendil kullanmak vazgeçilmez bir ihtiyaç idi. Evet, günümüze kadar gelen enfiye hikayeleri var. Bunlardan bir tanesi Fransa İmparatoru Napolyon'a ait. Anlıyoruz ki o da bir enfiye tiryakisi. Hususi ve pahalı kutular içinde taşırmış enfiyeyi. Gerek duyduğu zaman kullanırmış. Bir gün bir askeri birliği teftiş ederken cebinden kutusunu çıkarmış, enfiye çekmek istemiş. Generaller şaşırmışlar. Napolyon hiç oralı olmamış, enfiye kutusunu cebinden çıkartmış, usulüyle, erkanıyla kenarını şöyle bir iki kez eliyle hafif hafif vurmuş. Tam bu sırada birliğin son sırasındaki bir asker koşarak imparatorun yanına gelmiş. Selamını vermiş, Napolyon'un kutusunu elini uzatarak bir tutam enfiye alıp burnuna çekmiş. Sonra da selamını verip tekrar yerine dönmüş. Generaller büsbütün şaşırmışlar. Askerin bu cüreti, bu cesareti karşısında herkes donup kalmış. Bir kişi şaşırmamış, o da Napolyon. Teftiş bittikten sonra generaller imparatorun kutusundan enfiye alıp çeken askeri yanlarına çağırıp sormuşlar. Sen delirdin mi arkadaş? Neydi yaptığını hareket demişler. Asker şaşkın şaşkın böyle kumandanlarına bakmış. Hayrola efendim demiş, ne yaptım ki demiş. Daha ne yapacaksın bir adam demiş generaller. Koskoca imparatorun kutusundan demişler enfiye aldın. Hepimizin gözü önünde burnuna çektin. Bu kadar rezalet yetmez mi demişler. Asker büsbütün şaşırmış. Ve generallerin bilmediği bir töreyi açıklamış. Demiş ki imparator Korsikalıdır demiş. Ben de Korsikalıyım demiş. Bizde bir adet vardır demiş. Birisi demiş enfiye kutusunu çıkarıp da kenarına 2-3 kez vurdu mu o kutudan enfiye almak lazımdır. Almamak hakaret sayılır. Ben bu adeti bildiğim için imparatorun kutu kenarına vurarak yaptığı davete icabet ettim demiş. Bu kez şaşkınlık Fransız generallerine geçmiş tabii. Enfiye kutusundan hazır söz açmışken Topkapı Sarayı'ndaki müzede bulunan padişahlara ait enfiye kutularını da hatırlamadan geçmeyelim. Enfiyenin evlerde, salonlarda, balolarda moda halinde kullanıldığı yıllar enfiye kutuları başlı başına bir ehemmiyet taşırdı sevgili dinleyiciler. Bunların sedef kakmalı olanları vardı, gümüşten yapılmış olanları vardı, altın işlemeli olanları vardı. Bugün mesela çakmak çeşitleri ne kadar yaygınsa bir zamanlar da enfiye kutusu öylesine yaygın, öylesine çeşitliydi. Ramazan ayında enfiye tiryakilerinin hali bir başka olurdu sevgili dinleyiciler. İftar açtıktan sonra şöyle bir kenara otururlar. Bir iki tutam enfiye çekerler. Zevklerine, keyiflerine değecek olmazdı. Gün boyu özlediler ya enfiyeyi. Adam bir tanesi teravih namazına gitmiş. Böyle güzel bir enfiye kutusu da cebinde. Camilere hırsızlar da giderler vurgun yapmak için. Yoksa camiye gelen hırsızlık yapmaz da hırsızlar camiye giderler. El çabukluğu marifet adamın enfiye kutusunu çalıvermiş. Adam hiç seslenmemiş. Sabretmiş, caminin namaz çıkışını beklemiş. Neyse namazdan çıkmışlar. Bu sefer adamın ayakkabılarını da yürütmüş hırsız. Demek bu biraz da böyle dikkatli, üzerine başında dikkatli, trendez bir adam. Fakat uyanık enseleyi vermiş hırsızı. Fakat gayet nazik. Aman efendim ne zahmet ediyorsunuz, çok teşekkür ederim demiş. Şimdi demiş ayakkabılarımı demiş. Çıkarıp önüme koyuyorsunuz demiş. İçeride benden demiş enfiye kutu istediniz demiş. Ben de enfiyem bitmiş diye kutuyu size vermiştim. Şimdi de ayakkabılarımı böyle taşıyorsunuz. Zahmet oluyor efendim. Hem kutumu taşıdınız hem ayakkabılarımı taşıdınız deyince hırsız mecbur kutuyu da iade etmiş. Ayakkabıları da iade etmiş. Bu da vaktiyle anlatılmış bir nezaket hadisesi. Burada enfiye kutusundan ziyade nezaket önemli ama olsun, enfiye kutusu deyince aklımıza geldi. Evet, enfiye ile ilgili söylenecek çok şey var ama biz sözümüzü burada noktalayalım ve noktalarken de enfiye üzerine söylenmiş bir sözü, bir cümleyi burada nakledelim. Nakledelim ve bu cümleyle enfiyenin bütün vasıflarını bilmeyenlere bildirelim müsaade ederseniz. Bir enfiye tiryakisi demiş ki sevgili dinleyiciler, günde bir tane, bir defa enfiye çekerseniz gün aydınlığında bile gökteki yıldızları görürsünüz. Eğer bir günde 3 kez enfiye çekerseniz geceleri bile gökteki yıldızları göremezsiniz demiş tiryaki. Ne diyelim tarifi için de. Sevgili dinleyiciler, Türk işleme sanatı giyilen ve kullanılan her eşyada kendisini göstermiş işlemelerle değerlendirilmiştir. İşlemeli örtüler arasında yer alan kavuk örtüleri bunların en güzel örneklerini teşkil ediyor. Osmanlı cemiyetinde kavuk, kullanan kimsenin mevkiini belirttiği için çok mühim bir yer işgal ederdi. Örtüsü de o derece değerli sayılırdı. Sarığın tarihi tabii çok eski. İslam kültüründe de sarık var. Ancak fez, takke, külah gibi başlıkların üzerlerine tülbent sarılarak meydana getirilen kavukların ilk defa Gazan Han tarafından, İlhanlı hükümdarı Gazan Han tarafından kullanıldığı biliniyor. Daha sonra Osmanlı Türkleri de deriden başlıklarını bırakmışlar, keçe külah üzerine tülbent sararak kavuk kullanmaya başlamışlar. 17. asırdan sonra kavuk Osmanlılar'da yaygın bir moda, kavukçuluk da bir sanat haline gelmiştir sevgili dinleyiciler. O devirde kullanan kişilerin cemiyet içindeki mevkilerini kavuklar ifade ederdi. Onun için bu mevkilere göre ayrı ayrı şekillerde yapılmış ve her biri ayrı isimler almıştır. Yarım endazeden yani 65 santimden az uzun bir külah üzerine gayet ince Hint tülbenti sarılıp sağdan sola 4 parmak kalınlığında sırmayla süslenip vezirler tarafından giyilen kavuklara kallavi denirdi. Şimdi de var ya, fincanlar da var bu şekilde, böyle sağdan sola doğru yukarıya doğru böyle yuvarlanık, sanki bir çubuğu bir sarmışsınız böyle üste doğru. Bu şekilde bir yukarıya doğru daralan bir kavuk türü kallavi. Böyle fincanlar var. Bunlar biraz da büyük olduğu için kallavi fincan derler. Bu kallavi hep vezirler tarafından giyilirdi. Hatta Halet Efendi vardı vaktiyle, Sultan II. Mahmut zamanında. Zorba mı zorba bir adamdı. Astığı astık, kestiği kestik bir adamdı. Askerlerle arası iyiydi. O zamanki Yeniçerileri tahrik edip padişahı bunlarla korkuturdu. İstediğini yaptırırdı. Bir gün padişaha gitmiş, demiş ki efendim demiş, bu vezir Rauf Paşa demiş, her demiş melanetin altında bu var. Bunu demiş öldürmek lazım, başını kesmek lazım. Padişah demiş ki ya etme eyleme Rauf Paşa demiş, yakışıklı. Kallavi de başına çok iyi yakışıyor. Ben o başa, o güzel başa kıyamam demiş. Ve Halet Efendi'nin şeyini böylece geçiştirmiş. Rauf Paşa kurtulmuş tabii. Sonra tabii dünya Halet Efendi'ye de kalmadı. Halet Efendi öldü gitti. Hatta onun için demişler ya, ne kendi etti rahat, ne aleme verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur diye. Böyle zalim adamlar ölünce bu beyti söylerler. İşte onun için söylenmiş, bu Halet Efendi için. Bu Halet Efendi vaktiyle Sultan II. Mahmut zamanında, dediğim gibi Yeniçeriler arkasını alıp çok güçlendi. Sultan Mahmut da bunun elinden bizar oldu. Fırsatını gözetiyordu. O sırada çok ocak söndürmüş bu Halet Efendi. O sırada Mevlana Halid-i Bağdadi var, Irak ulemasından. Onun aleyhine dönmüş bu. Padişah demiş ki efendim demiş, bu demiş Süleymaniye'de birisi çıktı demiş, Mevlana Halid isminde demiş. Etrafına demiş mürit topluyor, bu yarın bir gün demiş tehlikeli olur demiş. Bunu ortadan kaldıralım demiş. Padişah demiş ki ya din adamından demiş zarar gelmez demiş, bırak demiş. Dinlememiş Halet Efendi'yi. Sonra Mevlana Halid'e bunu haber vermişler. Demişler ki Halet Efendi senin için böyle böyle padişaha tezviratta bulundu diye. Halet Efendi demiş ki biz onu demiş hocasına ısmarladık. Ne yapayım demiş, ben ne diyeyim demiş. Gel zaman git zaman Halet Efendi'nin de ikbali sönmüş, idbara dönmüş. Halet Efendi bir fırsatını bulmuş, padişah Konya'ya sürmüş. Ve Konya'da yine bir fırsatını bulmuş, idam ettirmiş. Şimdi Mevlana Halid dediği biz onu hocasına ısmarladık. Halet Efendi Mevlevi tarikatına mensuptu. Yani Mevlana Celaleddin Rumi mani aleminde ona cezasını verdi demek. İşte bu Halet Efendi Rauf Paşa'yı da ortadan kaldırmak istemiş de Rauf Paşa'nın kallavisi sayesinde Rauf Paşa kurtulmuş. Yıllar sonra artık inkılap olmuş, elbise inkılabı fes setreye geçilmiş. Yine böyle mühim bir mesele de arkadaşları Rauf Paşa'yı öne itmek istemişler. Rauf Paşa sen bu işi yap demişler. Rauf Paşa yok öyle yağma yok demiş. Ben o işe girmem, o iş tehlikeli iş demiş. Şimdi kallavi de yok ki demiş benim başımı kurtarsın. Kallavi de demiş beni kurtaramaz. Onun için ben bu işe girmem demiş ve bu eski hadiseyi anlatmış. Evet, demek ki kallavi vezirler tarafından giyilen meşhur bir kavuk türü sevgili dinleyiciler. Bazı türbelerde sandukanın başında bu kallaviyi görüyoruz. Bir de sadrazamların, vezirlerin ve padişahların giydiği bir başka kavuk çeşidi var. Ona da mücevveze derler veya selimi derler. Bu da kırmızı bir külahın üzerine beyaz tülbent sarılarak giyilir. Sade bir çeşit. Yüksek memurların giydiği kavuklara horasani denirdi sevgili dinleyiciler. Devlet kalemlerindeki katiplerin giydiği kavuğa katibi denirdi. Halkın giydiğine de perişani kavuk denirdi. Evet, sen onu kavuğuma anlat. Ona buna kavuk sallama. Efendim, devir, kavuk devri, kavuğun devri gibi tabirler günlük konuşma dilimize girmiş. Demek ki kavuk bu kadar bu vesileyle dilimize girmiş. İşte kullanan şahsın kişiliğini, mevkiini belirttiği için bu kadar buna önem veriliyor. Hatta konaklarda, köşklerde, bunların selamlık dairelerinde kavukların konması için kavukluk adı verilen özel raflar vardı. Bunlar şahane oymalarla ve lake işlerle süslenirdi. Kavukluğa konan kavukların üzerlerine de yine Türk işleme sanatının en güzel örnekleriyle örtülür, tezyin edilirdi. Sevgili dinleyiciler, Türk işlemeciliğinde gerek tekniği, gerek motifleri ve gerekse kompozisyonu bakımından mühim bir yeri var kavuk örtülerinin. Bunlar 1:10'a 1:10 ölçüsünde beyaz değirmi tülbentten yapılırdı. Bütün yüzü işlenirdi bu örtülerin. Bunlardaki motifler iki kısımdı. Birincisi örtünün kenar bordürünü süsleyen motifler, diğeri de ortasındakilerdi. Bu örtülerde kullanılan motifler daha çok çiçek motifleriydi sevgili dinleyiciler ve umumiyetle lale, sümbül, yabani gül, nar çiçeği ve karanfil motifleri var bu kavuk örtülerinde. Yalnız saray kıyafetlerinde kullanılan çintemani motifi de kavuk örtülerinde yer alırdı. Ancak bu yalnızca padişah kavukları için tercih edilirdi. Osmanlılar kavuk örtülerinde nar motifine geniş yer vermişler sevgili dinleyiciler. Ecdadımız narı bolluk ve bereketin yanı sıra insanlar arasında birliğin, kardeşlik bağlarının, aile bağlarının da sembolü olarak kabul etmişler. Nar tanelerinin kendi aralarındaki kardeşliği, efendim aile gibi böyle bütünlüğü, taneleri ayıran zarın da insanlar arasındaki gruplaşmayı sembolize ettiğine inanırdı ecdadımız. Buna göre narın kendisini de dünya olarak kabul ederlerdi. Evet, narın böyle bir yeri var. Bir de bu kavuk örtülerinde çarkı felek motifi de çok kullanılmış sevgili dinleyiciler. Bu milattan önce 5000 yıldır olan bir motif. Çarkı felek çok uzun ömürlü bir çiçek. Bunun kavuk örtülerinde motif olarak kullanılmasına sebebi var. Sahibinin uzun ömürlü olmasını temenni ediyor. Bunu dile getiriyor. Birbiri üzerine dönen uzun ve yukarı uzanan kolları ile hayatı ve hayatın çarkını anlatıyor bu motif. Ve son numunelerine kadar Türk işlemelerinde bu çarkı felek yerini korumuş. Derler ya, Yemen'in benek benek, ortası çarkı felek. Yazı beraber geçirdik, kışın ayırdı felek. Manilere, türkülere bile bu çarkı felek motifi girmiş. Şimdi bununla ilgili yarışma yapıyorlar ama eskiler çarkı felek deyince çiçek ve motif anlarlardı. Evet, Türk işleme sanatı denince akla gelen gül, lale ve sümbül. Bunlar kavuk örtülerinin değişmez motifleri olmuştur sevgili dinleyiciler. Her devirde stilize edilmiş, şekil değiştirmiş fakat daima önde gelen, en çok sevilen tezyinat, süsleme olmakta devam etmişler. Sevgili dinleyiciler, kavuk örtülerinin işlemelerinde kullanılan iplikler ketenin incelik veya kalınlığına göre bükülmüş ipek iplikler. Ancak arada sim kullanıldığı da görülüyor. 18. asırdan itibaren artık kimyevi boyalar bulunmuş. O zamana kadar bu ipliklerin boyanmasında deniz hayvanlarından, bitkilerden istifade edilirdi. Kullanılan renklerin ise koyu ve acı olmamasına çok itina edilirdi. En çok mavi, beş, efendim çimen yeşili, sarı, güvez ve kırmızı renkler kullanılırdı. Siyah rengi ise daha ziyade kenar bordürlerinde yer verilirdi. Evet, anlatmakla olacak iş değil. Bu kavuk örtülerinin en şahane numuneleri Topkapı Sarayı Müzesi'nde Türk işlemeleri seksiyonunda teşhir ediliyor. Gezip görmenizi tavsiye ederiz. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da bize ayrılan zamanın sonuna geldik ve Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya inşallah yeni bir Çınaraltı programında yeniden sizlerle beraber olma ümidini taşıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.